20. ayrım, sayfa 265. 11. kısım, insanlarla tanışmak. Bandırma vapuru Karadeniz kıyısı boyunca ilerledi. Hava fırtınalıydı ve Mustafa Kemal'in yanındakilerden çoğunu deniz tuttu. Dipnot, Şapolyo, sayfa 209. Bandırma vapurunun kaptanı İsmail Hakkı Dursun'dan alıntı yapıyor. Sahilin kuzeydeki en uç noktasına döndükten sonra vapur bir süre Sinop açıklarında durduğunda bölge valisi Mustafa Kemal'i karaya davet etti. O ise kendini iyi hissetmediğini söyleyerek kabul etmedi. Dipnot, Tansel 1. cilt sayfa 236 not 46. Hala kulak iltihabının nekahatini yaşıyordu. Onu bir yıl önce yatağa düşüren böbrek rahatsızlığının etkisinden de tam olarak kurtulamamıştı. İstanbul'dan ayrıldıktan 3 gün sonra 19 Mayıs'ta Bandırma, Samsun'daki ahşap bir iskelenin açığında demirledi. Bu Karadeniz kentinin nüfusunu Rumlar ve Türkler oluşturuyordu ve içinde Rumlar daha kalabalıkken Türkler kent dışında çoğunluktaydı. Büyük Savaş'tan önce Samsun, Reji'nin yabancı mülkiyetinde bir tekel şirketi, çabalarıyla yerel ekonomiyi canlandıran tütün yetiştiriciliğinin ihraç limanı olarak gelişmişti. Mustafa Kemal ile arkadaşlarının yerleştiği Mıntıka Palas Oteli'nin muhteşem ismi mütevazi gerçeği yalanlıyordu. Dipnot Gök Bilgin sayfa 85. Otel uzun zamandır boş duruyordu ve yetkililer son anda askeri hastaneden sağladıkları yataklar ve komşu evlerden alınan çarşaflarla kullanılır duruma getirmişlerdi. Dipnot Şapolyo sayfa 223. Mustafa Kemal derhal çalışmaya başladı. 1935 yılından bu yana 19 Mayıs Türkiye'de ulusal bir bayram olarak kutlanmaktadır. Dipnot, 1981'den bu yana resmi olarak Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı adı verilmiştir. Yaygın inanışa göre bu tarih İstiklal Savaşı'nın başlangıcıdır. Aslında yabancıların yayılmasına karşı direniş hareketleri 30 Ekim 1918'de ateşkesin imzalanmasının hemen ardından münferit biçimde başlamıştı. Ama 19 Mayıs 1919 günü Mustafa Kemal, Türk direnişinin birbirinden farklı unsurlarını kendi liderliği altında toplama kampanyasını başlattı. Mustafa Kemal'in başkentten ayrılmasına izin veren İngiliz yetkililerin aklında yine 19 Mayıs günü başka fikirler vardı. Karadeniz'deki İngiliz ordusunun komutanı General Sir George Milne, Osmanlı Harbiye Nazırlığı'na yazdığı mektupta Osmanlı 9. ordusunun dağıtılmakta olduğunu anımsattı. Öyleyse niçin bir kurmay başkanı geniş bir kadro eşliğinde Sivas'a gönderilmişti? Mustafa Kemal'in kurmay başkanı olarak tanımlanması ve Sivas'tan söz edilmesi, Sadrazam Damat Ferit'in İngiliz misyonu tercümeni Andrew Ryan'a ordu müfettişliklerinin kurulması konusunda verdiği bilgilerin yeterince anlaşılmadığını gösteriyordu. Dipnot Ryan, sayfa 131. Osmanlı Harbiye Nezareti 24 Mayıs'ta verdiği yanıtta Mustafa Kemal'in müfettişlik görevinin 3. ve 1. kol orduları kapsadığını ve askeri birliklerin bakanlık emirlerine itaat edip etmediğini, topların kamalarının sökülüp sökülmediğini kontrol etmek ve halkın huzursuzluğunu önlemekten sorumlu olduğunu bildirdi. Mustafa Kemal Sivas'ta ya da başka bir yerde karargah kurmayacak ama bütün bölgeyi dolaşacaktı. Dipnot Bayur, sayfa 305. Gerçekte ise Mustafa Kemal ile iki kol ordu komutanı Erzurum'daki Kazım Karabekir ile Sivas'taki Refet Belen'in temel görevi askeri malzemenin İngilizlere teslim edilmesini engellemekti. Yunanlıların Ege bölgesinde ilerlemesini önlemek isteyen Osmanlı Genelkurmay Başkanlığı da güçlerini elinde tutmak ve malzemelerine sahip çıkmak için bu amacı paylaşıyordu. Dipnot birimlere verilen talimatlar için bakınız APAK sayfa 30-35. Mustafa Kemal son derece dikkatli ve sistemli bir biçimde ilerledi. Hedefi arkadaşlarıyla birlikte Türk ulusu olarak kabul ettikleri ülkenin Müslüman vatandaşlarını yüreklendirmek, örgütlemek ve onlara yol göstermekti. Direnişin bel kemiği orduydu ama sivil yetkililerin işbirliği ve halkın desteği de gerekiyordu. Bu üç unsuru birden harekete geçirebilmenin ayrı ayrı zorlukları vardı. Ordunun vatansever subay kadrosu ülkeyi savunmaya hazırdı ve ortak bir idealle birleşmelerine karşın kişisel ve mesleki kıskançlıklarla bölünmüşlerdi. Komutaları altındaki birlikler son derece zayıf ve donanımsızdı. Üstelik subaylar genelde İstanbul'daki karargâhtan gelen emirlere göre hareket etmeye koşullandırılmışlardı. İşin iyi yönü ise Genelkurmay'ın ulusal davaya sempatiyle bakmasıydı. Ve yine ne iyi ki en başarılı subaylar gerek Abdülhamit'e karşı yapılan devrimci mücadelede, gerekse yabancılara karşı yaşanan savaşlarda inisiyatiflerini kullanmaya alışmışlardı. Devlet hizmetinde bulunanların arasında da vatansever kamu görevlileri vardı. Ama inisiyatif alma yeteneklerini yitirmişlerdi. Yaşamlarını sürdürebilmek için öne çıkmadan kendilerine söyleneni yerine getirmek zorundaydılar. Halkın arasında otoriteye boyun eğmek içgüdüsel bir olguydu. Hayatta kalma mücadelesi gerektirdiğinde içgüdüler edilgen bir direnişe yönleniyor ve daha ender olarak da bireysel isyanlar yaşanıyordu. Müslüman nüfusun çoğunluğunu oluşturan köylüler silah altına alınmamak için ellerinden geleni yaparlardı. Ama bir kez orduya katılmaya zorlanınca çok iyi savaşırlardı. Askeri görevler için subaylar bazen gönüllü olurken neferler buna hemen hemen hiç yanaşmıyordu. Dahası ülke bitmek bilmeyen savaşlardan yorgun düşmüştü. Acımasız yaşam koşulları ve kötü yönetim Anadolu'nun Müslüman halkı arasında hayatta kalabilme stratejilerinin gelişmesine yol açmıştı. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının bütün bunları göz önüne alması gerekiyordu. Sivil halkın desteği ancak tehlikenin yakın olarak hissedildiği durumlarda kolayca ortaya çıkabilirdi. Bu ise yalnızca geçici olarak görülen yabancı düşman işgalini değil, etnik rakiplerin elinde kalıcı olarak her şeyden yoksun kalınmasını gerektiriyordu. Avrupalıların Ermenistan, Osmanlıların ise Vilayat-ı Sitte, yani altı il olarak adlandırdıkları Doğu Anadolu'da durum böyleydi. Bu altı bölge mütareke anlaşmasının 24. maddesi uyarınca, düzensizlik baş gösterdiği takdirde itilaf devletlerinin işgal etmeye hakkı bulunduğu yerler olarak gösterilirken, ülkenin geri kalanının işgal edilmesi, 7. maddeye göre kuramsal olarak ancak itilaf devletlerinin güvenliği tehdit altına girdiği zaman haklı görülebilecekti. Yaşam mücadelesi stratejileri Kürt aşiretlerinin davranış biçimlerini de etkiliyordu. Ermeni milliyetçilerinin üzerinde hak iddia ettiği Doğu yöresinde yaşayan Kürtler, Kazım Karabekir gibi Türk milliyetçilerinin ancak kendileriyle işbirliği yaptıkları takdirde bu tehdidin önlenebileceği yolundaki sözlerine kulak veriyorlardı. Ama Mustafa Kemal'in sakin olarak tanımladığı Diyarbakır çevresindeki Kürt yerleşim yerlerinin yerel liderleri bekle ve gör politikası uygulamayı yeğliyorlardı. Dipnot, Mustafa Kemal'in 16 Haziran 1919'da Amasya'dan Erzurum'daki Kazım Karabekir'e gönderdiği telgraf. Bakınız ATASE, Atatürk Özel Arşivinden seçmeler. 4, sayfa 43. Ülkenin her köşesinde Anadolu'daki çok sayıdaki Hristiyan'ın yerlerinden sürülmeleri ve büyük savaş sırasında Ruslardan kaçan Müslümanların göç etmeleriyle ortaya çıkan etnik çekişmeler, toplulukların yeniden eski yerlerine gönderilme çabalarıyla iyice şiddetlenmişti. Ermeniler yalnızca İngiliz ve Fransız işgali altındaki Kilikya ve yukarı Mezopotamya bölgelerine değil, Anadolu'nun iç bölgelerine de dönüyorlar ve Müslümanlara verilmiş olan evlerini geri isterken, savaş sırasında göç ettirilmelerine katkıda bulunmakla onları suçlayıp hesap vermeye zorlanacaklarını söyleyerek korkutuyorlardı. Bu sorun özellikle Balkan savaşları sonrasında Yunanistan'dan kaçan 113 bin Müslümanın yerleştiği Ege bölgesinde yaşanıyordu. Sınır dışı edilen Rumların evlerine yerleşenler şimdi yaşadıkları yerlerden çıkartılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmışlardı. Dipnot, Akşin, Cilt 1, sayfa 309-310. Mustafa Kemal halkı kışkırtmayı birinci görevi olarak gördü. İzmir ile civarındaki Ege kıyılarının ve iç bölgelerinin Yunanlar tarafından işgal edilmesi işini kolaylaştırmıştı. Yunan askerlerinin karaya çıktığı 15 Mayıs günü Türkiye'nin batı bölgelerinde protesto gösterileri yapılmıştı. 18 Mayıs'ta Bursa'da, Samsun yakınında, Havza'da ve Erzurum'da gösteriler düzenlendi. 23 Mayıs'ta İstanbul'da Sultanahmet Camii önünde toplanan halk bir Amerikan okulunda eğitim görmüş, ilk feministlerden milliyetçi kadın yazar Halide Edip'in, adı var, duygu yüklü konuşmasını dinledi. Aynı meydanda 30 Mayıs'ta bir protesto gösterisi daha yapılınca, İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorpe başkente bu tip toplantıların yasaklanmasını istedi. Dipnot, adı geçen eser sayfa 306-307. Halide Edip'in ilk Sultanahmet mitingi için verdiği hatalı 6 Haziran tarihini düzeltiyor. The Turkish Ordeal, sayfa 30. İşgalin hemen ardından damat Ferit istifa etti ve 19 Mayıs tarihinde yeni bir hükümet kurdu. Milliyetçilere sempati duyan Şevket Turgut Paşa Harbiye Nazırlığı'na atandı. Buna karşılık İttihat ve Terakki üyelerinin can düşmanı ve itilaf devletleriyle uzlaşma taraftarı olan gazeteci Ali Kemal Dahiliye Nazırlığı gibi kilit bir noktaya getirildi. Dipnot, kabine listesi Akşin, cilt 1, sayfa 300, not 5. 24 Mayıs'ta çeşitli Müslüman örgütlerinin temsilcileri Şura-i Saltanat toplantısına katılıp Yunanlıların İzmir'in işgalinin doğurduğu sonuçları tartıştılar. Halide Edip kadın olduğu için toplantıya alınmadı. Dipnot, adı geçen eser sayfa 323-324. Milliyetçileri sakinleştirmek amacıyla hükümet 40 siyasi mahkumu salıverdi. Bunun üzerine paniğe kapılan İngiliz yetkililer, Bekir Ağa bölüğü askeri hapishanesinde bulunan 67 milliyetçiyi Malta'ya sürgüne gönderdi. Dipnot, adı geçen eser sayfa 312-313. Tutukluların 55'i Malta'ya, 12'si ise Limni Adası'na götürülmüştü. Ardından Türklere güvence vermek için de bir adım atıldı. Fransızların inisiyatifiyle Paris'te toplanan barış konferansı, Sadrazam Damat Ferit Paşa başkanlığındaki Osmanlı heyetinin görüşlerini dinlemeye karar verdi. İngiliz müfrezesinin himayesinde kalabalık bir Rum topluluğunun yaşadığı Samsun'da bulunan Müslümanlar kışkırtılmak için hiç de elverişli bir konumda sayılmazlardı. Bunun yerine Mustafa Kemal bölgedeki Osmanlı yönetimini güçlendirmek için hükümete gençleri silah altına almasını ve yeni askere alınanların çoğunu jandarma bölüklerine ayırmasını, ayrıca eşkıyayı yakaladıkları zaman jandarmalara ödül verilmesini önerdi. Hükümetin yanıtı ise jandarma maaşları yükseldiği için gençlerin gönüllü olarak orduya katılmasını teşvik etmesi biçimindeydi. Dipnot, Gökbilgin sayfa 83-84. Yerel ölçekte bile olsa askere çağırma işleminin itilaf devletlerini telaşa düşüreceği kesindi. 21 Mayıs'ta Mustafa Kemal güvenlik durumunu görüşmek üzere İngiliz güvenlik subayı Yüzbaşı L.H. Hurst ve iki meslektaşıyla buluştu. İngiliz subaylar açık sözlülükle Osmanlı hükümetinin ülkeyi yönetemediğini ve en azından birkaç yıl için yabancıların korumasına ve müdahalesine gerek duyduğunu söylediler. Mustafa Kemal bu görüşe kibar ama kesin bir tavırla karşı çıktı. Samsun bölgesindeki sorunların Yunanların siyasi ya da başka bir deyişle ayrılıkçı hedeflerine son verdikleri anda çözümleneceğini bildirdi. Osmanlı topraklarının hiçbir noktasında Yunanlıların egemenlik hakkı olamazdı. Gerçi İngiltere gibi en medeni milletlerden mütehassız zatların müşavir olarak iyi karşılanacağı doğruydu ama Türkler asla yabancıların yönetimi altında olmaya dayanamazdı. Mustafa Kemal'in bu görüşmeyi sadrazama aktaran raporu her zamanki sadakat ifadelerinin yanı sıra gizli bir uyarı taşıyordu. Ulus bütünleşmişti ve kendi egemenliği altında yaşamak istediğinden şu andaki hükümete kesinlikle sadıktı. Dipnot ATTB sayfa 24-25, Sonyel sayfa 18. Böylece Anadolu'ya ayak basmasından 3 gün sonra Mustafa Kemal, Türk ulusal egemenliği ilkesini dile getirdi ve ulus adına konuşma görevini üstlendi. 21 Mayıs'ta İngiliz yetkililere teftiş görevi nedeniyle iç bölgelere doğru yola çıkacağını bildirdi. Dipnot adı geçen eser sayfa 18. Aynı gün Erzurum'daki Kazım Karabekir'e gönderdiği telgrafta en kısa zamanda yanına gelmek istediğini ama bazı düzen sağlama sorunları nedeniyle birkaç gün daha Samsun'da kalması gerektiğini bildirdi. Karabekir verdiği yanıtta onu karşılamakla mutlu olacağını, Trabzon'dan Erzurum'a arabayla yolculuk yapmanın zor olmadığını ama Sivas yolunun kötü olduğunu ve yolda benzin bulunmadığını belirtti. Dipnot Karabekir İstiklal Harbi'nin sayfa 32-33. Ne var ki Mustafa Kemal kendi konumunu sağlamlaştırmadan Kazım Karabekir'in yanına gitmek için acele etmiyordu. Ankara'daki 20. Kolordu komutanı olan arkadaşı Ali Fuat'a gönderdiği telgrafla kendisiyle temas kurmak istediğini belirtip İzmir ve çevresinde durumun nasıl olduğunu sordu. Trabzon'a gitmek yerine Havza Kaymakamı'nın böbrek hastalıklarına iyi geldiğine inanılan Kaplıca'yı ziyaret etmesi için yaptığı teklifi kabul etti. Havza alçak dağlarla ayrıldığı Samsun'dan 50 mil kadar içeride nüfusunun büyük çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu küçük bir kasabaydı. 25 Mayıs'ta Samsun'dan ayrılırken Albay Refet Bele'den İstanbul'dan kalıcı bir atama yapılıncaya dek bölge valisi olarak hareket etmesini istedi. Dipnot, Nutuk, sayfa 12. Askeri depoda bulunan üstü açık bir benz arabayla yola çıkmıştı. Dipnot, Erikan, sayfa 363, Bozok, sayfa 87. Araba sık sık arızalanıp yolcular yaya olarak devam etmek zorunda kaldıkları zaman Mustafa Kemal'in İsveççe orijinalinden uyarlanmış bir marşı yanındakilere öğrettiği söylenir. Marşın sözlerinin yalınlığı son derece çekiciydi. Dağ başını duman almış gümüş dere durmaz akar. Güneş ufuktan şimdi doğar yürüyelim arkadaşlar. Sesimizi yer gök su dinlesin, sert adımlarla her yer inlesin. Bu sözler İstiklal Savaşı'nda çarpışan genç subayların marşı oldu. Dipnot Şapolyo sayfa 206, Kinross sayfa 167, Erikan sayfa 363. Askerlerin de kendilerine özgü türküleri vardı. Bölge subayı Mustafa Kemal'in 3-4 hafta Havza'da kalacağı haberini kasabaya yaymıştı. Dipnot Gökbilgin sayfa 85. Anlaşılan arkadaşlarıyla temas kurmak için zamana gereksinimi vardı. Havza ön hazırlık çalışmalar için son derece uygun bir yerdi. Yunanlıların İzmir'i işgali karşısında bir protesto gösterisi düzenlemiş olan kasaba halkı Mustafa Kemal'i içtenlikle karşıladı. O da halktan müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin bir şubesini açmalarını istedi. 30 Mayıs'ta da kasabanın en büyük camisinde cuma namazına katıldı. Ardından yapılan toplantıda reji yöneticilerinden olan yörenin ileri gelenlerinden biri, Müslümanlardan İzmir'in kurtarılması için kendilerini feda etmeye hazır olmalarını istedi. Yörenin Rum halkı kapıldıkları korkuyu Samsun'daki başpiskopos Germanos'a bildirince, o da konuyu yüzbaşı Hurst'a aktardı. Hurst olup bitanı kendi gözleriyle görmek için 1 Haziran'da Samsun'dan yola çıktı. Ertesi sabah kendisini münasip biçimde karşılayan Mustafa Kemal, düzeni sağlamanın görevinin bir parçası olması nedeniyle Amasya, Trabzon ve Erzurum'a gideceğini bildirdi. Buna rağmen Havza'dan ayrılırken Hurst'ün içinde bir şeylerin döndüğü duygusu uyanmıştı. Dipnot son yer sayfa 21. 6 Haziran'da İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiserine Mustafa Kemal'in enerjisini katliamlarla boşaltma olasılığı yüksek bir hareket düzenlemekte olduğunu rapor etti. Dipnot Evans, sayfa 21. Türklerin kendi çıkarlarını savunmak için attıkları her adım, İtilaf devletleri tarafından katliam hazırlığı olarak yorumlanıyordu. Ve Türk egemenliğinden kurtulmak isteyen Hristiyan azınlıklar da bu yorumu güçlendirmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Müslüman Türklerin kaderi ise İtilaf devletlerinin kaygıları arasında yer almıyordu. 8 Haziran'da Yüksek Komiser Amiral Kalthorp, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na son derece gerçekçi bir telgraf gönderdi. Kulağıma gelen bilgilere göre bazı subaylar Yunan işgaline karşı bir direniş düzenlemek için Konstantinopolis'ten yani İstanbul ayrılmışlardır. Bu hareket öylesine doğal ki evrensel boyutlara ulaşacağını hissediyor ve bunu durdurma çabalarının sonuçsuz kalacağını sanıyorum. Dipnot son yer sayfa 19. Buna rağmen İngiliz yetkililer Paris'e gitmekte olan damat Ferit'in vekiline ve Osmanlı Harbiye Nazırı'na Mustafa Kemal'in görevinden alınması için ısrar ettiler. Aynı gün sadrazam vekili İngiliz yetkililere hayli endişeli olmasına karşın kabinenin Mustafa Kemal'i geri çağırmaya karar verdiğini açıkladı. Dipnot İngiliz resmi belgelerinden alıntı adı geçen eser sayfa 18-22. Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa ise daha fazla dirayet göstererek Mustafa Kemal'in bu göreve gitmesine kendilerinin izin vermiş olduğunu İngilizlere anımsattı. Bunu söyledikten sonra da kibar bir ifadeyle Mustafa Kemal'e İstanbul'a dönerek kendisini onurlandırmasını bildirdi. 11 Haziran'da Mustafa Kemal zaman kazanabilmek amacıyla niçin geri çağrıldığını sordu. Harbiye Nazırı nedenini bilmez gibi görünürken Genelkurmay Başkanı Cevat Çobanlı bu istemin İngilizlerden geldiğini ona gizli olarak açıkladı. Dipnot Akşin cilt 1 sayfa 344-345. Samsun'daki Hurst ise baskı yapmayı sürdürüyordu. 12 Haziran'da Mustafa Kemal hakkında şu raporu verdi. Çevredeki kasabalar ve ötesiyle kurduğu telgraf iletişimi öylesine büyük boyutlu ki neredeyse telgrafhaneyi tek eline almış gibi görünüyor. Yanındaki subaylar ise onun etkisiyle uzlaşmaya yanaşmayan komşu köy ve kasabalarda sık sık görülüyorlar. Yunanlara karşı bir direniş hareketinin düzenlenmekte olduğundan eminim ve Smyrna'nın yani İzmir tekrar geri alınamayacağı açıkça anlaşılınca her türlü girişim başlayacaktır. Dipnot son yer sayfa 22. Yüzbaşı Hurst'un bilgileri doğruydu. Mustafa Kemal karayoluyla ulaşmanın zor olduğu noktalarla bile rahatça iletişim kurulmasına olanak veren telgraf hatlarını sürekli kullanıyordu. Önemli ordu komutanlarının tümüyle temas kurduğu gibi İstanbul'daki Harbiye Nazırlığı'nın da görüşlerinden sık sık yararlanmasına olanak tanıyordu. 29 Mayıs'ta Erzurum, Sivas ve Ankara'daki karargahlara hakim ve müstakil topraklarımızda bağımsızlığa giden en kısa yolda azimkar ve namuslu ellerin ulusu yönlendirmesi gerektiğini bildirdi. Üstelik bu görev ihtisası dolayısıyla biz askerlerin uhde-i vatanperveranesine düşüyordu. Dipnot ATTB sayfa 26. Harbiye nezareti Sivas'a geri dönen Ermenilerin güvenliği konusunda İngilizlerin kapıldığı kuşkuları ona bildirince, İzmir ve çevresindeki Müslümanların karşılaştığı saldırılar bir daha tekrarlanmadığı sürece Hristiyanların korkacak bir şeyleri olmadığı yanıtını verdi. Dipnot Nutuk sayfa 18. Aynı gün 3 Haziran'da bütün komutanlara yolladığı telgraf zinciriyle müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin ve diğer yerel kuruluşların Paris'teki barış görüşmelerine katılan Osmanlı heyetinin ülkenin tam bağımsızlığı ve hiçbir yerde Müslüman çoğunluğun Hristiyan azınlıkların baskısı altında bırakılmaması ilkelerinin kabul ettirilmesi için ısrar etmesi amacıyla hükümete baskı yapmalarını istedi. Dipnot adı geçen eser sayfa 19. Bu davranış hükümet politikasına doğrudan müdahale etmekle eşit görüldüğünden hala tüm umutlarını ittifak devletleriyle uzlaşmaya bağlamış olan damat Ferit hükümetinin üyeleri Mustafa Kemal'in geri çağrılması konusunda İngilizlerin girişimlerini mutlulukla desteklediler. Bu arada Karadeniz bölgesinde İngilizlere karşı dengeyi sağlayıcı başka bir girişim de gözleniyordu. Mustafa Kemal'in istihbarat ve siyasi işlerden sorumlu subayı Binbaşı Hüsrev Gere'de 7 Haziran'da Erzurum'daki Kazım Karabekir'e gönderdiği mektupta Bolşeviklerle bir taktik anlaşması yapma olasılığından söz etti. Gerçi bu mektupta Mustafa Kemal'in Havza'da Bolşeviklerle karşılaştığından söz edilmiyordu. Ama o tarihte aynı bölgede dolaşmakta olan Türk komünistlerle temas kurmuş olabilir. Dipnot, Gökay, Turkish Settlement and the Caucasus, MES, 32 No. 2 Nisan 1996 sayfa 59-60. Binbaşı Hüsrev'in umutsuz ruh halini yansıtan mektubu Bolşevikleri son çare olarak görürken Türk milliyetçilerinin bir kısmı da Amerika'yı olası bir koruyucu olarak düşünmekteydi. Bu mektup aynı zamanda Mustafa Kemal'in güçlü karakter yapısının etkilerini de aydınlatıyor. Binbaşı Hüsrev'in anlattığına göre Kemal Paşa sağlık nedenleriyle içki içmiyordu ve onun manevi cesaretini, ülkesine bağlılığını ve olayları zekasıyla kolayca kavrayabilme niteliğini gördükçe kendisine hizmet etmekten mutlu oluyordu. Üstelik bu niteliklerinin Mustafa Kemal'in günü geldiği zaman ülkesine çok iyi hizmet vermesinde büyük rol oynayacağından emin olduğunu da eklemişti. Dipnot Karabekir İstiklal Harbi'nin sayfa 59-60. Mustafa Kemal Havza'dayken Batı Anadolu'da Yunanlılara karşı silahlı direniş başladı. 28 Mayıs'ta Rum nüfusun yoğun olduğu kıyı kasabası Ayvalık'a çıkan Yunan askerleri, Yarbay Ali Çetinkaya komutasındaki Osmanlı birliklerinin ateşiyle karşılaştılar. Dipnot APAK sayfa 64-66. Mustafa Kemal ile birlikte Bingazi cephesinde çarpışmış olan Kel lakabıyla bilinen Yarbay Ali, Enver Paşa'nın Teşkilat-ı Mahsusa örgütünün faal üyelerindendi. Savaşın sonuna doğru Enver Paşa'ya karşı düzenlenen darbeyi önlemek için oluşturulan özel birliğe komuta etmişti. Dipnot Akşin, cilt 1 sayfa 29. Kel Ali'nin alayının direniş haberi İzmir'den kuzeye doğru kaydırılmış olan 17. Kolordu'nun komutan vekili Albay Bekir Sami Günsav tarafından Mustafa Kemal'e iletildi. Dipnot APAK sayfa 73-74. Batı Anadolu'nun diğer yörelerinde komutanlar Yunan birliklerinin ilerlemesini durdurmak ya da en azından taciz edebilmek için Zeybek ya da Efe adıyla tanınan yerel çete mensuplarıyla işbirliği yapmaya başlamışlardı. Gerilla savaşları başlıyordu. Bu düzensiz savaşçıların değerini göz ardı etmeyen Mustafa Kemal, Giresun'daki Topal Osman'ın çetesiyle temas kurdu. Dipnot Goloğlu, cilt 1 sayfa 59. İstanbul'da Mustafa Kemal ve Ali Fuat Cebesoy ile Anadolu'da direniş hareketi planlarını görüşmüş olan Rauf Orbay 23 Mayıs'ta başkentten ayrıldı. Dipnot Orbay, Editör Kutay, Yüzyılımızda Bir İnsanımız, cilt 4 sayfa 352. Çerkez kökenli olan Rauf Orbay Marmara Denizi'nden Bandırma'ya geçerken 19. yüzyılda Kafkasya'daki baba evlerinden Ruslar tarafından sürülüp Kuzeybatı Anadolu'ya yerleştirilmiş olan Çerkezlerle temas kurdu. Mustafa Kemal ile sürekli ilişkide olan askeri komutan Bekir Sami Günsav da Rauf'un tanıdığı Çerkezlerden biriydi. Dipnot: Mustafa Kemal'in anlattığına göre Rauf 56. Tümen Komutanı ve 17. Kolordu Komutan Vekili Albay Bekir Sami Günsav ile görüşmek için Bandırma'ya ve oradan da Ege bölgesine gitmişti. Nutuk sayfa 23. Ne var ki Rauf Balıkesir'de 14. Kolordu Komutanı Yusuf İzzet Paşa ile görüştüğünü söylerken Bekir Sami'den hiç söz etmiyor. Orbay, Editör Kutay, FV, sayfa 359. Temelinde Çerkezler savaşçı insanlardı ve en iyi örneklerini Enver Paşa'nın Teşkilat-ı Mahsusa örgütünde çalışmış olan Reşit, Tevfik ve Ethem adlı üç kardeş oluşturuyordu. 1915 yılında İran'daki çarpışmalarda Ethem'in komutanı olan Rauf Orbay, onlarla yeniden ilişki kurdu ve henüz oluşturulmaya başlanan Ulusal Direniş Örgütü'nün çekirdeğine katılmaları için yönlendirdi. Sonra güneye doğru inip ilerleyen Yunan birliklerinin tehdidi altında olan yörelerdeki direniş ileri gelenleriyle görüştü. Rauf Batı Anadolu'daki durumu kendi gözleriyle gördükten sonra 6 Haziran'da Ankara'da Ali Fuat ile buluştu. Dipnot adı geçen eser sayfa 369. İki gün sonra Ali Fuat halen Havza'da bulunan Mustafa Kemal'e tanıdığınız bir zat bazı arkadaşlarla birlikte buraya gelmiştir haberini gönderip yolun yarısında yer alan Osmancık'ta görüşmelerini önerdi. Mustafa Kemal bu yolculuk için yeterli benzini olmadığını bildirerek onların Havza'ya gelmesini istedi. Ali Fuat kabul etti ve Rauf ile birlikte Havza'ya yaklaşırken Mustafa Kemal'in ani bir kararla kasabadan ayrılıp 20 mil kadar güneydeki Amasya'ya gittiğini haberini aldılar. 6 gün süren nutukta Mustafa Kemal esrarengiz bir biçimde bazı zorlayıcı sebepler dolayısıyla Havza'dan ayrılmak zorunda kaldığını söylemiştir. Dipnot, nutuk, sayfa 22. Daha sonraları Rauf Orbay 8 Haziran'da Harbiye Nazırlığından kendisini geri çağıran telgrafı alınca Mustafa Kemal'in iç kesimlere yolculuk yapmasını önlemek için bir İngiliz müfrezesinin gönderilebileceğinden kuşkulandığını açıklayacaktı. Dipnot, Rauf Orbay'ın Kazım Karabekir'e gönderdiği 4 Temmuz 1941 tarihli mektup. Bakınız Karabekir İstiklal Harbimiz sayfa 1100-1101. Böyle bir tehlikeden kaçınmak amacıyla Mustafa Kemal 13 Haziran'da kimseye haber vermeden Yeşilırmak Vadisi'ne yer alan, şirin ve önemli bir Müslüman yerleşim yeri olan Amasya'ya gitmeye karar vermişti. Dipnot, Tansel, cilt 2 sayfa 8. Refet Bele'nin 3. kolordusuna bağlı 5. Kafkas tümeni kasabada konuşlandığından dolayı burada kendini güven içinde hissedebilirdi. Dipnot, Erikon, sayfa 315. Konumu pek sağlam değilse bile 3. Ordu müfettişi ünvanıyla bölgedeki en kıdemli komutanlığı, Osmanlı ordularının 3 müfettişin denetimi altında yeniden yapılandırılması sırasında 15 Haziran'da 9. Ordu'ya 3. Ordu adı verilmişti. Dipnot, adı geçen eser sayfa 372. Sonunda 19 Haziran'da Ali Fuat ile Rauf Orbay ertesi günde Refet Bele Amasya'ya ulaştı. Dipnot, adı geçen eser sayfa 374. Mustafa Kemal arkadaşlarını beklerken stratejisini hazırlamıştı. Ülkeyi saran gerginlik artıyordu. Ege bölgesindeki Yunan birlikleri bazı noktalarda gerilemeye zorlanmış ama Müslüman halktan intikam almak amacıyla desteklerle güçlenerek yeniden saldırıya geçmişlerdi. Halkın çoğu öldürüldü, Müslümanların malları toptan imha edildi ve binlerce insan bölgeden kaçtı. Yunan birliklerinin İzmir'e çıkmasına izin veren İtilaf devletleri, Türkiye'nin Ege yöresinin mahvedilmesine, Müslüman çoğunluğun evlerinden sürülmesine ya da beş parasız sürünmeye mahkum edilmesine yol açmışlardı. Bu durum Venizelos'un homojen bir Yunan yerleşim yeri yaratıp Yunanistan'a ilhak etme tasarılarına çok uygun düşüyordu. Ama yöredeki Müslümanların yaşamları ve yuvaları için savaşmayacaklarını düşünmek aptallıktı. Bölgede oluşturulan reddi ilhak cemiyetleri İstanbul hükümetine ve İtilaf devletlerine protestolar yağdırıp direniş çağrıları başlattılar. Bu kaynaşmanın Paris'teki Osmanlı heyetinin konumunu tehlikeye atacağından çekinen Dahiliye Nazırı Ali Kemal, 16 Haziran'da ülkedeki bütün postanelere protesto telgraflarını kabul etmemeleri için talimat gönderdi. Dipnot, Akşin, cilt 1, sayfa 346. Türk milliyetçileri ve ülkenin dört bir yanında tehlike altında bulunan Müslümanlar artık toprakların etnik düşmanlara verilmesini önlemeyi başaramayan damat Ferit hükümetinin kayıpları geri alma ya da en aza indirgeme çabalarını baltalamaya çalıştığını anlamışlardı. Mustafa Kemal'in savı çok güçlüydü. Eğer İstanbul'daki Osmanlı hükümeti Türk Müslümanlarını koruyamayacaksa bu görevi başka bir otoritenin yüklenmesi gerekiyordu. Havza'dan kendi teftiş bölgesinde müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin bulunup bulunmadığını araştırdı ve oluşturulmalarını da destekledi. Şimdi ise Amasya'da bu kuruluşların alternatif bir otoriteye yasal kılıf olmaları gerektiği kararına varıyordu. Rusya'da Lenin de kendisinden bağımsız olarak kurulmuş olan işçi ve asker örgütlerini ele geçirmek için benzer bir taktik kullanmıştı. Lenin'in elindeki gücü bu örgütlere devretmeye niyeti olmadığı ve Bolşeviklerin onların adlarına hareket etmelerini istediği gibi, Mustafa Kemal de müdafaa-i hukuk cemiyetlerini toplumu harekete geçirmek için bir araç ve kendi komutası altındaki Türk milliyetçi subaylarının hareketlerine yasal bir otorite kaynağı olarak görüyordu. Lenin, Karl Marx'ın öğretilerinden esinlenirken, Mustafa Kemal siyasi egemenliğin tek kaynağını halkın kendisi olarak kabul eden Fransız devriminin temel ilkelerine dayanıyordu. Ali Fuat ile Rauf Orbay Amasya'ya varmalarından bir gün önce 18 Haziran'da Mustafa Kemal kendi konumunu Türklerin elindeki Trakya'da Edirne'de soyutlanmış bir durumda kalmış olan 1. Kolordu Komutanı Albay Cafer Tayyar'a çektiği bir telgrafla açıkladı. İstanbul'daki hükümet gücünü yitirmişti ama Anadolu halkı ulusal bağımsızlık için birleşmişti. Bütün ordu komutanları aynı amaç için hazırdı ve sivil yöneticilerin neredeyse tümü bu davaya katılacaktı. Bağımsız bir Kürdistan için İngilizlerin yaptığı propaganda başarısız olmuş ve Türklerle Kürtler bir araya gelmişti. Müdafaa-i hukuk ve reddi ilhak cemiyetlerinin bu davaya sahip çıkabilmeleri için tek bir isim altında birleştirilmelerine karar verilmişti. Ayrıca Trakya ve Anadolu'daki bu tür cemiyetlerin tümünün bir araya gelip güçlü bir merkezi komite kurmaları kararlaştırılmıştı. Yabancıların etkisinden ve İstanbul'un denetiminden kurtulmak için komitenin merkezi Orta Anadolu'da bulunacaktı ve en uygun yer Sivas'tı. Bu nedenle Mustafa Kemal Cafer Tayyar'dan Trakya'daki cemiyetten bir, iki delegeyi Sivas'a göndermesini istedi. İstanbul'dan ayrılmadan önce Trakya Cemiyeti üyeleriyle görüşüp anlaştığını iddia ederek, delegelerin ulaşmasından önce cemiyetin adına çalışabilmesi için kendisine bir vekaletname göndermesini de istedi. Dipnot, nutuk, vesikalar, sayfa 621-622. Telgraf içinde bulunulan durumu Mustafa Kemal'in görmek istediği biçimde anlatıyordu. Ama gerçek biraz farklıydı. Mustafa Kemal'in karar vermeden önce durup düşünmek alışkanlığı vardı ama başkalarını beklemezdi. Bu durumda taktiği açıkça görülüyordu. Gerçi telgrafı Tuğgeneral Mustafa Kemal 3. Ordu Müfettişi ve Şehriyar'ın Fahri Yaveri olarak imzalamıştı. Ama Sultan Vahdettin'in kendisine verdiği bu ünvanı yitirmek üzere olduğunu biliyordu. Gönderilmesini istediği vekaletname, müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin toplantısına katılmasını ve zaman içinde onların adına hareket etmesini sağlayacaktı. Böylece gücünü padişahtan değil, halktan almış olacaktı. Mustafa Kemal hazırladığı bildiri taslağını 19 ve 20 Haziran'da Ali Fuat ve Rauf ile görüştü. 20 Haziran akşamı Refet Bele de onlara katıldı. Konya'daki 2. Ordu Müfettişi Cemal Mersinli ile ordunun en güçlü birliği olan Erzurum'daki 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir'in onayını telgrafla aldılar. Dipnot Erikan sayfa 374. Aynı gün kendi yetkisini ülkenin bütün postanelerine gönderdiği bir genelgeyle Dahiliye Nazırı'nın direniş örgütlerinden gelen telgrafları reddetme konusundaki emrine uyan görevlileri askeri mahkemeye çıkarmakla tehdit etti. Başka bir genelgeyle sivil yöneticilere müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin postaneleri işgal etmeleri ve yasak kalkıncaya dek başkent ile resmi görüşmelerin engellemesini sağlama çağrılarında bulunmalarını bildirdi. Aynı zamanda Sadrazam'ın bürosundan ve Dahiliye Nazırlığından bu yasağın kaldırılması için emir verilmesini istedi. 3 gün sonra hükümet uzlaşmaya yanaşıp ancak yerel yetkililerce onaylanan telgrafların gönderilmesine izin verdi. Yine de azimli yerel ordu komutanlarının otoritesi ağır bastı. Mustafa Kemal İstiklal Savaşı'nı telgraf hatlarını kullanarak kazandığını söyleyecekti. Dipnot Akşin Cilt 1 sayfa 347-349. Amasya Tamimi olarak tanınacak olan bildiri son şeklini 21-22 Haziran gecesi aldı ve imzalandı. Mustafa Kemal'in Cafer Tayyar'a açıkladığı görüşlerin doğrultusundaydı ve daha kesindi. Dış denetim ve etkilerden uzak milli bir heyetin oluşturulmasının gerekli olduğundan söz ediyor ve Sivas'ta bir milli kongre toplanacağını bildiriyordu. Ama bundan önce tarihi 10 Temmuz olarak belirlenmiş olan Erzurum Kongresi yapılacaktı. Her sancaktan yani Liva'dan 3'er delege davet edilmiş ve Sivas yolculuğunu gizli olarak yapmaları istenmişti. Erzurum Kongresi Sivas'taki toplantıya kendi delegelerini gönderecekti. Dipnot Nutuk sayfa 21. Devlet politikasını etkileme aracı olarak kongreler Büyük Savaş'tan sonra yaygınlaşmıştı. 7 Aralık 1918 gibi erken bir tarihte İstanbul'da toplanan bir milli kongre yayınladığı bildiride Kuvayi Milliye'nin birleşmesi çağrısını yapmıştı. Dipnot Gökbilgin sayfa 17. Ne var ki şimdiye dek Kuvayi Milliye tanımı gerilla güçlerini değil, yalnızca siyasi partileri, eğitim, edebiyat, basın ve kadın derneklerini kapsıyordu. Bu kongrenin ardındaki güç İttihat ve Terakki'ye yakınlığı ile bilinen askeri göz doktoru Esat Paşa IŞİD idi ve 1920 yılında Malta'ya sürülecekti. Esat Paşa'nın kongresi İstanbul'da yankı uyandırmadı ama bu durum milliyetçileri ülkenin işgal tehdidi altında bulunan yörelerinde kongreler düzenlemekten vazgeçirmedi. İlk kongre 28 Haziran 1919'da Balıkesir'de toplandı ve ardından yine Balıkesir ve Batı Anadolu'nun çeşitli kentlerinde başka kongreler düzenlendi. Amaçları silahlı direniş için sivil bir temel oluşturmaktı ama bu yöre meclisleri İstanbul hükümetine doğrudan doğruya meydan okumadılar. Dipnot, Tekeli ve İlkin, Ege'deki sivil direnişten, sayfa 169. Ne var ki bildiriyi hazırlayanların da fark ettiği gibi Amasya'da çağrısı yapılan toplantı yani Sivas Kongresi böyle bir meydan okuma oluşturuyordu. Rauf Orbay'ın anlattığına göre metni okuyan Refet Bele, anladığıma göre gerektiğinde bir milli hükümet de kurulacaktır. Ne dersiniz öyle değil mi dedikten sonra imzalamakta tereddüt etmedi. Dipnot, Orbay, Editör Kutay, Yüzyılımızda Bir insanımız, Cilt 3, sayfa 230. İstiklal Savaşı'ndaki arkadaşlarıyla yolunu ayırdıktan sonra 1927'de verdiği 6 gün süren nutukta Mustafa Kemal, Amasya Tamimi'ni kendisinin ve mahiyetteki subayların imzaladığını söyleyecekti. Bunlardan başka daha bazı imzalar da vardır. Bu imzaların bu müsveddeye konması iyi bir şans ve tesadüf eseridir diye ekleyecekti. Refet Belen'in Tamimi imzalamak istemediğini ve ancak Ali Fuat'ın ısrarıyla kendine göre bir işaret koyduğunu ileri sürecekti. Dipnot Nutuk sayfa 22. Ne var ki belgeyi imzalayanların bundan sonraki davranışları bu konuda içtenlikle davrandıklarını gösteriyordu. Bu tamimde tanımlanan adımlar milliyetçi olarak bilinen sivil yöneticiler ve ismi belirtilen askeri komutanlar tarafından atılacaktı. Rauf Orbay'ın anlattığına göre Cemal Mersin'i Konya'daki karargahından çektiği telgrafta İtalyanlardan silah satın almakta olduğunu bildirip silahlı bir ayaklanma düzenleme olasılıklarından söz etmişti. Dipnot Karabekir İstiklal Harbi'miz sayfa 1101. Ne var ki Cemal Mersin'i birkaç gün sonra İstanbul'a gitmek için izin aldı ve bir daha Anadolu'ya dönmedi. Tüm general yani ferik rütbesine sahip olarak Mustafa Kemal ile arkadaşlarının temas kurduğu en yüksek rütbeli komutandı ve onların yanında ikinci plana düşmek istememişti.